Evet, Dünya Kadınlar Günü'ydü dün. Bugün de Sydney'de Avustralya Anadolu Toplum Hizmetleri Kooperatifi, Birleşik Haziran Hareketi ve Melbourne'daki Anadolu Kültür Merkezi'nin davetlisi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konuk var Türkiye'den, antropolog Sibel Özbudun. Sibel Özbudun kadınlara yönelik akademik çalışmalarıyla tanınıyor. Bir dizi konferansta bulunacak Sibel Hanım. Sydney ve Melbourne'da bu konferansların tarihlerini ve saatlerini onunla yaptığımız söyleşiden sonra dinleyebileceksiniz. Dün akşam geldi Sibel Özbudun Sydney'e ve onunla bu sabah konuştuk. Türkiye'de son 10 yılda kadın haklarında bir gelişme olup olmadığı tartışılabilir ama en azından sanki kadınların sesi daha çok çıkmaya başladı. Doğru mu bu?
Bu doğru, bu doğru. Yalnız hani bunun kadın haklarında bir gelişme olduğu şeklinde yorumlamanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Tam tersine, yani kadın haklarında, daha doğrusu yani kadınların yaşam tarzlarına ilişkin müdahalelerde bir artış ve kadınları sınırlamaya, daraltmaya yönelik, yaşam alanlarını daraltmaya yönelik çok ciddi bir tasallutla, eski tabirli kullanacak olursam, karşı karşıyayız. Yani tam da buna yönelik tepkiler kadınları daha fazla hayatın içine çekti. Yani bugün kadınlar varlık alanlarını genişletmek için, var olabilmek için mücadele ettikleri için bu kadar ön plandalar. Yoksa hani kadın haklarında bir gelişme oldu, hayır, söylenemez. Kadınların mücadelesinde bir gelişme var. Hak mücadelesinde doğru bir gelişme var. Yani kadınlar artık daha ön plandalar, daha şeydeler, eskiye göre yani evlerinden çıkmak zorunda kaldılar. Yani onları evlerine kapatmaya yönelik bir şey karşısında, genel saldırı karşısında.
Yaşam alanlarına yönelik diye bir tabir kullandınız. Nedir bu yaşam alanlarının daraltılması ya da genişlemesi, ne anlama geliyor tam olarak?
İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ne, ben iki yönlü olarak tanımlayabileceğimizi söylüyorum. Yani birisi gerçekten de siyasal İslamcı bir parti ve siyasi İslam'a uygun görüşler çerçevesinde kadın bedeniyle hesaplaşmak gibi bir politika izliyor. Yani son zamanlarda AKP'li politikacıların dillerinden dökülen birkaç sözcüğü hatırlatırsam belki ne demek istediğimi daha iyi anlatabilirim. Yani işte kadın erkek eşitliği fıtrata aykırıdır demiş bir zaman, o zamanlar başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan. Ya da kadının öncelikli rolü anneliktir. Çocuk doğurmayan kadın yarım kadındır. Hükümet sözcüsü olan Bülent Arınç'ın kadın ağır olacak, iffetli olacak, ulu orta kahkaha atmayacak söylemleri. Ya da ne bileyim, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun anneler annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkez almamalı gibi söylemleri. Ya bu örnekler çoğaltılabilir. AKP erkanının ya da yeni Türkiye'deki yeni siyasal elitin kadın konusundaki düşüncelerini ifade ediyor. Gerçekten de kadın istihdamında son dönemlerde bakacak olursanız çok ciddi bir daralma var. Özellikle de meslek sahibi kadınların, yani o kadınların istihdam alanı dışına itilmesi ya da kadınların devlet görevlerindeki, kamu görevlerinden giderek sınırlandırılmasına yönelik adım adım işleyen bir politika görüyoruz. Bu işin bir ayağı. Bir öbür ayağı da kadın emeğini bol ve ucuz ve hani kullan at mantığıyla piyasaya çekmek. Özellikle de kayıt dışında bol bol kullanmak. İşte ev işçiliği, domestik işçiliği şey ederek, teşvik ederek kadınları bol, ucuz, uysal bir iş gücü deposu olarak kullanma yönünde, yani bir tarafıyla siyasi muhafazakar ama bir tarafıyla da iktisadi neoliberal bir politika izleye geldiğini görüyoruz. Yani bu kadınların yaşam alanlarını gerçekten de daraltıyor.
Fakat işin öteki ucunda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kadınlara epey bir dayandığı, onlarda güçlü bir destek bulduğu da söz konusu değil mi? Bunu da inkar edemeyiz.
Evet.
Bu bir çelişki değil mi?
İran devrimi de kadınları ayaklandırarak çıkmıştı. Şimdi İran devriminin ilk yıllarını hatırlayacak olursanız çok ciddi bir kadın desteği almıştı. Arkasından İran devriminden sonra, hemen sonra kadınlara dönüldü. Bacılar çok teşekkür ederiz, işiniz bitmiştir, evlerinize dönünüz denilmişti. Ben bunun benzer bir süreci Türkiye'de de yaşadığımızı düşünüyorum. Yani özellikle bu şeyi, başörtüsü retoriğine ya da daha önceki elitist yaklaşımlardan, yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi esasında, yani iktidar olmadı, uzun bir süredir iktidar dışındaydı ama daha önceki laik uygulamaların, abes uygulamaların, absürt uygulamaların revanşını aldı Adalet ve Kalkınma Partisi.
Örneğin, ne demek istiyorsunuz bununla?
Başörtülü öğrencilerin okula alınmaması, üniversitelere kabul edilmemesi, üniversitelerin kapısında ikna odalarının oluşturulması hiçbir şekilde savunulabilir, desteklenebilir bir durum değildi. Bu mağduriyeti Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 12 yıldır fazlasıyla kullandı ve bir başörtüsü mağduriyeti yarattı. Şimdi yani işte günümüzde kadınlara başörtüsüyle şeylere hayata katılabilirsiniz deniyor ki doğrudur, başörtüsüne bir varoluş alanı açtı. Ancak bir taraftan başörtülü kadınları hayatın içine çağırırken Adalet ve Kalkınma Partisi aynı zamanda genel olarak kadınları eve, daha işte evlenmeye, erken yaşta mümkün olduğu kadar çok erken yaşta evlenmeye, mümkün olduğu kadar çocuk doğurmaya, dolayısıyla da evlerine doğru yönlendiriyor. Şimdi bu çelişki kadınların çelişkisi değil, bu çelişki iktidar partisinin çelişkisi.
Ama bu her zaman böyle değil miydi Türkiye'de?
Hayır, hayır, hayır. Ya bakın, ben size bir anımı anlatabilir miyim? Benim için çok çarpıcı bir şeydir bu anıdır. 1970'li yıllarda Türkiye'de biliyorsunuz yani daha çok siyasi, kültürel ve toplumsal hayatta devrimci ya da sosyalist fikirler hegemonikti. Ben gencecik bir kadındım, 20'li yaşlarındaydım. Bir yayın evinde çalışırdım. Bu yayın evinin kitaplarını dağıtırdım. Ve Anadolu'da fütursuzca tek başıma elimde iki bavul kitapla en hani işte Konya'sından Kırşehir'de, hani bugün en muhafazakar sayılabilecek illerde dahi Ramazan ayları dahil olmak üzere yemeğimi yiyerek, sigaramı içerek, sohbet ederek kitapları dağıtabilirdim. Yani bugün örneğin hiçbir aile, ben bir aile demiyorum ki, yani Ramazan ayında 20'li yaşlarındaki kız çocuğunu kitap dağıtmak ya da herhangi XYZ herhangi bir şey için Anadolu'ya da bu şekilde şey dedilse. Yani insanların hayatlarından bir endişe oluşmaya başladı. Bu gerçekten de hayat alanımızın giderek daralmaya başladığını gösteriyor. Ya işte kadınlara saldırıyorlar, yani hamile kadınlara sokaklarda saldırıyorlar, yani işte sokakta bu kıyafette dolaşamazsın diye. Geçenlerde İstanbul'da bir şortlu bir kadın otobüse bindiği için tekmeli saldırıya uğradı. Yani kadın cinayetleri 2002'den 2017 yılına kadar %1400 oranında arttı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir şey var, yani ortada bir ciddi bir muhafazakarlaşma, kadınların bedenleri üzerinden yürüyen bir hesaplaşma şey diyor.
Bu %1400 artışı toplumdaki muhafazakarlaşmaya mı bağlıyorsunuz?
Evet, evet, evet, evet, evet, evet.
Biraz önce iktidar partisi yetkililerinin sözlerinden örnekler verdiniz, işte kadın böyle ulu orta gülmemeli gibi, işte evinde oturma. Şimdi ben düşünüyorum da, bu Avustralyalı bir politikacı böyle dese ona burada dünyayı dar ederler. Ama bu Türkiye'de böyle olmuyor. Moda tabiriyle belki de bu Türkiye'nin fıtratında olan bir şey olabilir mi?
Vallahi zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani bundan 20 yıl önce bir politikacının böyle bir şey söylemesi düşünülemezdi. Yani giderek iklim bir şey var. Yani Türkiye ikliminde yaygın bir muhafazakarlaşma, yani tabana doğru yayılan bir muhafazakarlaşma gözlemlenmek mümkün. Yani nitekim son zamanlarda yapılan araştırmalar da benzer sonuçlar veriyor. Şimdi bazı bölümde bir takım notlar var. Örneğin 1990 ila 2011 arasında kendini dindar olarak tanımlayanların oranı %75'ten %85'e yükselmiş. Şimdi bir 10 yıl içinde ya da 20 yıl içinde %10'luk bir artış. Türkiye biliyorsunuz şu an hani kendini dindar olarak tanımlayan nüfusun en yüksek olduğu ülkelerden biri. İslam ülkeleri arasında dahi. Ha, üstelik de hani bu dindarlık ibadetlerde tezahür etmiyor. Tam tersine namaz kılanların, oruç tutanların sayısında azalma olmasına karşın insanların politik yönelimlerinde dinsel kriterlere müracaat etme oranları artmış. Yani ne bileyim, işte bir şey söyleyeyim, hani oy verirken oy vereceğim partinin siyasi liderinin dinsel görüşlerine önem veririm diyenlerin oranları %63'den %72'ye çıkmış. Önümdeki notlardan aldım, yani bu söyleşilerde çekmek üzere yani vereceğim örneklere ilişkin notlardan okuyorum. Şimdi bu bir muhafazakarlaşma göstergesi. Yani giderek evet Türkiye halkının muhafazakar olduğunu şey edebiliriz ama bu muhafazakarlığın belirleyenleri arasında dinsel görüş, dinsel aidiyet giderek ön plana çıkmaya başladı. Bu da doğrudan doğruya kadınların bedenlerine yönelik tasarruflara ve kadınların yaşam alanlarına ilişkin sınırlandırmalara da yansımasını buluyor. Yalnız iktidar tarafından değil, tabana yayılan bu muhafazakarlaşma eğilimi, yani dinsel referansların hayatımızda, İslami referansların hayatımızda giderek daha ağırlık kazanması, kadınlara yönelik söylemlerin hem iktidardakiler tarafından hem de genel olarak tabana yayılır bir şekilde radikalleşmesine ve tutuculaşmasına yol açıyor. Anlatabiliyor muyum?
Sibel Hanım, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
Antropolog Sibel Özbudun'du dinlediğimiz. Sibel Özbudun, Türkiye'de siyasi İslam ve kadın başlıklı konferanslar için Avustralya'da bulunuyor. Özbudun'un ilk konferansı cumartesi günü Melbourne'da yapılacak. 11 Mart cumartesi akşam 7.30'da 195 Sydney Road Coburg adresindeki Anadolu Kültür Merkezi'nde bu konferans. Ertesi günde Sydney'de, yani 12 Mart pazar günü Blacktown Masonic Center'da saat 14'te. Sibel Özbulun'un konferansı saat 14'te, ilgi duyan Sidneylilere karşı konuşacak Özbulun. Merkezin adresi 30 First Avenue, Blacktown.